Ayrım 57.
Sayfa numarası 506. Batılı ya da doğulu tarihçiler çoğu kez kasıtlı, yanlış görüşler ileri sürüyor. Yeterli donanıma sahip olmayan Türk tarihçiler ise ya susuyor ya da bu görüşlere katılıyordu. Çankaya'daki Uygulama Okulu, Kemalizm Tekinalp, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2. basım İstanbul 1998, sayfa 144. Atatürk'ün sofrası yeni bir devrime girişmiş ve kendi tarihini fete atılmıştı. AGE sayfa 144. Özel davetle çağrılan araştırmacılar, uzmanlar ve bilim adamlarıyla gece gündüz tarih tartışılıyor. Tartışmalar dalga dalga okullara, üniversite kürsülerine, kurultaylara yayılıyordu. Tüm çabalar aynı noktaya yönelmişti. Konuyla ilgili herkes Türk tarihine eğilmiş, yalnız bu konuyu tartışıyordu. Tekinalp'in söylemiyle Sakarya ve Büyük Taarruz'un başkomutanı, arkeolojik kazılar ve tarih araştırmalarının başkomutanı olmuş, binlerce öğretmen, profesör ve aydını bu iş için seferber etmişti. AGE sayfa 144. Çalışmalar kısa bir süre içinde derleme, çeviri ve telif yoluyla 606 sayfalık Türk Tarihinin Ana Hatları adlı yapıtın ortaya çıkmasını sağladı. Ve bu yapıt 100 adet bastırılarak tartışmak, eleştirmek üzere uzman kişilere dağıtıldı. Eleştiriler değerlendirilerek 1931 yılında 87 sayfalık bir başka çalışma, Türk Tarihinin Ana Çizgileri giriş bölümü hazırlandı ve 30 bin adet basılarak piyasaya sürüldü. Kitabın ön sözünde bu yapıtın amacı, yüzyıllarca çok haksız iftiralara uğratılmış ve ilk uygarlıkların kuruluşundaki hizmet ve emekleri yatsınmış Büyük Türk ulusuna tarihsel gerçeklere dayanan şerefli geçmişini hatırlatmaktır deniyor ve bu açıklamanın hemen arkasına Atatürk'ün şu sözleri alınıyordu. Ey Türk ulusu, sen yalnız yiğitlik ve savaşçılıkta değil, fikirde ve uygarlıkta da insanlığın şerefisin. Belleğindeki binlerce ve binlerce yılın anısını taşıyan tarih, uygarlık içindeki layık olduğun yeri sana parmağıyla gösteriyor. Oraya yürü ve yüksel. Bu senin için hem bir hak hem de bir ödevdir. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayınları 1995, 1. cilt, sayfa 21-23. Tarih araştırmalarının ilk somut sonuçlarından biri liselerde okutulmak üzere hazırlanan 4 ciltlik tarih kitabı oldu. O dönemde 4 yıl olan lise eğitiminin her sınıfı için hazırlanan bu kitap, dünya ve Türk tarihini gençlere öğretirken kurulan yeni devletin dünya görüşünü de açıklıyor, Batı ya da Osmanlı merkezli tarih görüşüne karşı bağımsız bir tarih anlayışı ortaya koyuyordu. Kitabın ön sözünde şunlar söyleniyordu. Son yıllara gelinceye dek Türk tarihi ülkemizde en az incelenmiş konulardan biri halindeydi. Bin yıldan fazla süren İslamlık-Hristiyanlık davalarının doğurduğu düşmanlık duygusuyla tutucu tarihçiler, bu davalarda yüzyıllarca İslamlığın öncülüğünü yapan Türklerin tarihini kan ve ateş maceralarından ibaretmiş gibi göstermek için savaştılar. Türk ve İslam tarihçiler de Türklüğü ve Türk uygarlığını İslamlık ve İslam uygarlığıyla kaynaştırdılar. İslamlıktan önceki binlerce yıla ait devreleri unutturmayı, ümmetçilik siyasetinin gereği ve din gayretinin ödevi bildiler. Daha yakın zamanlarda Osmanlı İmparatorluğu içindeki tüm unsurlardan tek bir milliyet yaratmak hayalini güden Osmanlılık akımı da Türk adının anılmaması, milli tarihin yalnız ihmal değil, hatta yazılmış olduğu sayfalardan kazınıp silinmesi yolunda üçüncü bir etken halinde diğerlerine eklendi. Bütün bu olumsuz akımlar doğal olarak okul programları ve okul kitapları üzerinde bile etkisini gösterdi ve Türklüğün çadır, aşiret, at, silah ve savaş kavramlarıyla eş anlamlı tutulması geleneği okul kitaplarımıza dek girdi. Tarih 1, Kaynak Yayınları 4. baskı, Ekim 2000, ön söz sayfası. Atatürk, zaman ve yoğun emek vererek katıldığı tarih araştırmalarında Türk tarihinin derinliğini gördü ve çok az bilinen bu tarihin Orta Asya'nın gizemli geçmişinde saklı olduğunu anladı. Çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Kimi zaman 2-3 gün hiç uyumadan okuyordu. Orta Asya uygarlığının oluşumu kadar bu uygarlığın dünyaya yayılışı ve etkisini de araştırıyordu. Araştırmasını o denli genişletti ki Tahsin Maya Tepe'yi, o zamanlar yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da fazla tanınmayan Maya uygarlığını incelemek üzere Meksika'ya büyükelçi olarak gönderdi. Türklerin Kültür Kökenleri, Ergun Can'dan, Sınır Ötesi Yayınları, Temmuz 2002, sayfa 488-489. Orta Asya ve Maya dillerinin başlangıçta bir anlam verilemeyen benzerliği Maya Tepe'nin gönderdiği belgelerle ilginç bir boyut kazanıyordu. Tahsin Maya Tepek, kendi buldukları dışında Amerikalı arkeolog William Niven'ın ortaya çıkardığı binlerce yıl öncesine ait belgeleri 14 klasör halinde Ankara'ya yolladı. Atatürk bir yandan bu belgeleri incelerken diğer yandan James Churchward'ın baş kitabını Türkiye'ye getirterek çok kısa bir sürede Türkçe'ye çevirtti. Meksika'dan gelen belgelerin büyük bölümü ön Türk kültürü ile Maya kültürü arasındaki benzerlikleri kapsıyor ve Türklerin kültür kökenleriyle ilgili şimdiye dek gün yüzüne çıkmamış, bu nedenle hiç bilinmeyen bilgiler içeriyordu. Araştırmalar kısa bir süre içinde Atatürk'ün Türk tarihi ile ilgili sezgilerinde haklı olduğunu ortaya çıkardı. Sahipsizlik nedeniyle Batılıların yok saydığı Türk tarihi Avrupa kültürünün erişemeyeceği kadar geniş ve onu çok aşan bir kıdeme sahipti. Anadolu'nun değişik yörelerinde özellikle Ankara, Sivas, Kayseri ve Adana'da yapılan kazılar herkesi şaşırtan dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkarmıştı. Eski dönemlerin karanlıkları somut bulgularla aydınlatılmış, Türk tarihinin birçok uygarlığa kaynaklık ettiği kanıtlanmıştı. La Turque d'Evul adlı makalesiyle o dönemdeki tarih araştırmalarını ele alan Fransız araştırmacı Marcel Sauvage şunları yazmıştı. Son zamanlara kadar Hititlerin Boğaz içinde dolaşarak Doğu Afrika'dan geldikleri sanılıyordu. Oysa ne Boğaz içinden ne de Marmara kıyılarından geçtiklerini gösteren bir ize, bu iki noktada da rastlanmadığı için antik yapıt uzmanları bu kuramı bırakmak zorunda kaldılar. Hititlerin büyük bir olasılıkla Türkistan yaylalarından inmiş Turani kökenli Asyalılar oldukları yavaş yavaş anlaşıldı. Türkiye'de kazılar birçok yerde birden başladı ve arttı. 1931'den beri Atatürk kendisinden miras umulan halalara yapılan resmi ziyaretler gibi bunların her birini ayrı ayrı ziyaret etti. Halalardan bazıları dev gibi heykeller, sakallı tanrılar, üstü çivi yazısı ya da hiyeroglif yazılarla dolu pişmiş topraktan küçük parçalar bıraktılar. Bu yazıların hepsi henüz okunmamış olmasına karşın bu sonuç mutlu, göz kamaştırıcı ve zafer dolu bir sonuçtu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra ilk kez Lozan'da Batı devletlerine karşı büyük bir yengi kazanmış olan Yeni Türk, şimdi düşün alanında birincisinden daha parlak, belki ondan da yararlı ve ulusal gururu daha çok okşayan ikinci bir yengi kazanmıştı. Ve bu yengi ne öç alıştı. Lloyd George'un İngiltere Başbakanı yazarın notu, atsız dediği, Clemenceau'nun Fransız Başbakanı yazarın notu, göçebe barbar diye nitelendirdiği Türk, Hitit'i ortaya koyarak İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara ve bunların küçücük Yunanlı dostlarına gerçekte tümünün efendisi ve babası olduğunu kanıtlıyordu. Bu gerçeği bütün vicdanımızla kabul etmeliyiz. Gerçekler artık geri dönülmez bir biçimde ortaya konmuştur ve klasik olan bu coup de théâtre, klasiklerin en olgunudur. Kemalizm, Tekin Alp, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2. basım İstanbul 1998, sayfa 163. Erken gelen hastalık ona fazla zaman tanımadı. Araştırma ve incelemelerinden ne sonuç çıkardığı, belgeleri nasıl değerlendirdiği konusunda bir açıklama yapamadı. Bu konu hakkında yakın çevresinden de bir bilgi bugüne ulaşmadı. Maya araştırması gerçekleştirdiği ilklerden sonuncusuydu ve ne yazık ki yarım kaldı. Maya teyini raporlarını Atatürk'ün ölümünden sonra ele alıp inceleyen olmadı. İncelenmediği gibi Cumhurbaşkanlığı arşivinde bugün yalnızca 14 numaralı bir tek rapor kalmıştır. Atatürk'ün kişisel arşivine kaydedilen diğer 13 rapor yerinde değildir ve ne oldukları bilinmemektedir. Din bu. Turan Dursun, Kaynak Yayınları 5. Baskı 1991, sayfa 15. Gerçekleştirdiği devrimler gibi bu girişimine de sahip çıkılmamış ve unutturulmuştur. Atatürk somut ürünler vermiş olsa da kısa bir zaman diliminde yapılan tarih araştırmalarını yeterli bulmuyordu. 1929 sonunda yeni bir araştırma programı başlattı. Türkler, uygarlığa katkılarını ortaya koymayı amaçlayan Türk tarihinin ana hatları bu programın ilk ürünüydü. Bu yapıtta Türklerin siyasal ve toplumsal yapıları, ekonomik yaşamları, felsefe, güzel sanatlar ve bilim alanındaki ilerlemeleri genel dünya tarihi içinde ele alınıyor ve kültürler arası etkileşim konuları işleniyordu. Daha sonra halka ulaştırılan ve kolay okunan 66 broşür hazırlandı. Türklerde sanayi, Türklerde tiyatro, boyacılıkta Türkler, Türklerde beden eğitimi, Türklerde maliye, Türklerin pedagojiye, eğitim bilimi hizmetleri, deri sanayinde Türkler gibi birçok konuyu ele alan bu broşürler yaygın ve tutarlı bir tartışma başlattı. Özellikle genç aydınlar içinde tarih bilincinin yayılmasını sağladı. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayınları 1995, 1. cilt, sayfa 25. Atatürk bu çalışmaları da yeterli görmedi ve yeni bir araştırma programı daha hazırlattı. Bu programda genel ve canlı bir tarih seferberliğinin başlatılması, ülkede bilinçli, canlı ve sürekli bir tarih kurma döneminin açılması, Türk ulusunun kendi kültür ve tarihini kendisinin araştırması gibi hedefler yer aldı. Tüm uzmanlar, öğretmenler, aydınlar, geniş halk kitleleri ve tüm devlet kuruluşları tarihin inşasıyla yükümlü tutuldu. Arkeolojik kazılara, arşiv ve müze çalışmalarına büyük önem verildi. Anadolu'daki tarihi değerlerin onların gerçek sahibi Türk halkı eliyle bulunup korunması istendi. 1935 yılında bu amaca hizmet edecek öğretmen ve bilim adamlarını yetiştirmek üzere Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu. 1937 yılında yabancı tarihçilerin de katıldığı 2. Türk Tarihi Kongresi toplandı. Bu kongrede uzun tartışmalardan sonra Türk tarih tezinin ilke olarak bilimsel nitelikte olduğu kabul edildi. AGE sayfa 25-26. Atatürk ölümüne çok yakın, Türk tezi olgunlaştı, onun üzerinde yürümek, durmadan çalışmak gerekir. Bazı inançsızlar olabilir, bunlar yol kesenlere benzer, onları aldırmayınız diyerek vasiyet niteliğinde önermelerde bulundu. Belleten 140, sayfa 540, A.K. Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi Tekin Yayınları 1995, 1. cilt, sayfa 26. Önermeleri yerine getirilmediği gibi, ölümüyle birlikte yaptırmakta olduğu araştırmalar önce yavaşlatıldı, sonra durduruldu. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu 1939'da, yani ölümünden bir yıl sonra, liselerde okutulan ve Atatürk'ün hazırlanmasıyla bizzat ilgilendiği tarih kitabı eğitim programlarından çıkarıldı. Yerine bir yıl içinde hazırlanan bir başka tarih kitabı geçirildi ve 1941-1942 ders yılında liselerde okutulmaya başlandı. Profesör Fuat Köprülü, önceki çalışmalara kendisini de katılmış olmasına karşın yeni iktidarın tutumundan etkilenmiş olacak ki, 1940 yılında yazdığı bir makalede kendisinin zaman zaman nasyonalist romantizmin etkisinde kaldığını, ancak romantik bir ulusal tarih görüşünün giderek son bulması gerektiğini yazdı. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayınları 1995, 1. cilt, sayfa 27. Turancılık akımının önde gelen isimlerinden Nihal Atsız, Atatürk dönemindeki tarih çalışmalarını Türk tarihi tımarhane yöntemlerine göre kurulmak istenmiştir diyerek tümden yatsıdı. Türk tarihine bakışımız nasıl olmalıdır? Nihal Atsız, Çınaraltı Dergisi sayı 1, A.K. Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, 1. cilt, sayfa 32. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kısa bir süre içinde kuruluş amacını yitirdi ve sıradan bir yüksekokul haline geldi. Oysa Atatürk bu fakülteyi kurarken ondan çok şey bekliyordu. 1932'de toplanan ilk Türk Tarih Kongresi'nde Türk tarihiyle ilgili tebliğlerin tümünün yabancı kaynaklara dayanarak hazırlandığını ve Türk tarihi konusunda araştırma yapan yerli uzman bulunmadığını görmüştü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bu eksikliği gidermek amacıyla kurdu. Türk tarihi en eski dönemlerden beri bilimsel olarak incelenecek, edinilen bilgiler uluslararası değeri olan Türkçe yazılmış kaynaklar haline getirilecekti. Türk tarihine ve diline uzak ya da yakın ilişkisi olan, olabileceği düşünülen Çin, Hint, İran, Arap, Rus, Macar ve Avrupa tarihi üzerine araştırmalar yapılacak, Hitit, Akat, Sümer, Eski Latin ve Helen uygarlıkları incelenecekti. İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızca yazılmış tarih yapıtları, özellikle Türklerle ilgili olanları değerlendirilecek. Değerlendirmeler insan bilimi, antropoloji, kazı bilim, arkeoloji ve coğrafya bilimleriyle tamamlanacaktı. Türk tarih ve dil kurumları, fakültenin bu konudaki çalışmalarına yardımcı olacaktı. Orta Doğu Uygarlık Mirası, Muazzez İlmiye, Çığ, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003, sayfa 254-255. Ancak Atatürk'ün erken gelen ölümü nedeniyle bunların hiçbiri yapılmadı. Yapılmadığı gibi dil ve tarih konusu yanlışlarla dolu bir karmaşa içine sokuldu. 1945'ten sonra lise tarih kitaplarında Türk tarihinin genel tarih içindeki oranı 1941'e göre biraz arttırıldı. Ancak bu kez abartılı ve bilim dışı savlarla garip bir tarih okutulmaya başlandı. Bu kitaplarda birçok Türk bilim ve sanat adamının görüşlerine yer verilmedi. Tanıtılmaya uygun bulunan 76 Türk bilim ve sanat adamının ancak ikisinin, Mimar Sinan ve Katip Çelebi, yaşamı ve yapıtlarına o da 4-5 satırı aşmayacak biçimde yer verildi. 1976'da Orta Asya tarihine ayrılan bölüm daha da arttırıldı. Ancak bu tarih bir efsane masal anlatımına dönüştürüldü. Sümer ve Hitit uygarlıklarının Türk kökenli olmadığı ilan edildi. Tarih, Türk İslam Sentezi adı verilen ve Türk tarihine büyük zarar veren bir anlayışla öğretilmeye başlandı. Atatürk'ün başlattığı tarih çalışmalarına son ve en etkili darbe 12 Eylül 1980 ile vuruldu. Yaşatılıp geliştirilmesi için kişisel mal varlığından, üstelik sürekli olacak biçimde maddi miras bıraktığı Türk Dil ve Türk Tarih Kurumları gerekçe gösterilmeden kapatıldı. 1980'lerde başlayan süreç sonunda liselerde okutulan kitaplar tarih öğretmekten çok tarihi çarpıtma araçları haline geldi. İş Adamları Örgütü, TÜSİAD, orta öğretim için kitap hazırlattı ve bu yardımcı kitap olarak okullarda dağıtıldı. Cumhuriyet dönemi aydınları, tarihçi ve edebiyatçılar, din, sanat, kültür ve eğitim işleriyle uğraşanlar ve tümünün üzerinde politikacılar, Atatürk'ün bilime dayanan insancı, hümanist tarih anlayışını, bu anlayışın belirlediği ulusçuluğu ve bağımsız kalkınma düşüncesini yeterince anlayamadılar. Dil ve tarih, kültür ekonomik kalkınma konusunda başlattığı çalışmayı Türk halkının kurtuluş ve yaratıcılığının hizmetine sunacak biçimde ayrıntılarıyla işleyip geliştirme görevini yapamadılar ya da yapmadılar. Bu durum ölümünden sonra olduğu kadar sağlığında da böyleydi. Atatürk'e ya diktatör ya da tapınılacak put gibi bakıyorlardı. Tarih konusuna verdiği önemi bilen çıkarcı politikacılar, tarih araştırmalarını ona yaklaşmanın aracı yapıyor ve bu konuyu kullanarak düzeysiz girişimlerde bulunuyordu. Bu nedenle Atatürk, beraber çalışmak zorunda kalmasına karşın aydın görünümlü politikacıları hiç sevmemişti. Türk Düşününde Batı Sorunu, Profesör Niyazi Berkes, Bilgi Yayınları 1975, sayfa 277. Tarih sorununu göze girmenin aracı olarak gören çıkarcılar onu alabildiğine sömürmeye başladılar. Uydurma köken bilimi, etimoloji makaleleri, akıncılık piyesleri, gazete sütunlarına dek taşan abartılı savlar ve aslıyla ilgisi olmayan güneş dil kavramlarıyla tarih araştırmalarına büyük zarar verdiler. Kemalist tarih anlayışının ırkçılık ya da batıcılıkla ilgisinin olmadığını görmediler. Bilimi temel alan bu girişime büyük darbe vurdular. Atatürk'ün sağlığında denetlenebilen bu tür eğilimler 1938'den sonra o günü beklermiş gibi olağanüstü arttı. Bir yandan Batıcılar, öte yandan Arapçılar ve ırkçılar tümü birden Türk tarihini bir öykü edebiyatı haline getirdiler ve tam bir tarih rezaleti yarattılar. Oysa Atatürk'ün tarih anlayışı yalnızca Türk tarihine ve Türk milliyetçiliğine yeni ve bilimsel bir anlam kazandırma değil, aynı zamanda tüm insanlık ve uygarlık tarihine ışık tutmayı amaçlayan evrensel bakışa sahip bilimsel bir anlayış ve araştırma üzerine kurulmuştu. AGE sayfa 277. Tarih araştırıcılarına biz her zaman gerçeği arayan, bulan, bulduklarımızın gerçekliğinden emin oldukça açıklayan adamlarız. Bu nedenle yazarın notu, her şeyden önce dikkat ve özenle seçeceğiniz belgelere dayanmalısınız diyordu. Atatürk ve Devrim, Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal, Ziraat Bankası Kültür Yayınları Ankara, 1980 sayfa 100. Tarih hayal ürünü olamaz. Tarihi yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Gerçeği bulup kanıtlamazsak bilinmezliği ve bilgisizliğimizi kabul etmekten çekinmeyelim. AGE sayfa 101. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanı şaşırtacak bir hale gelir. AGE sayfa 101. Biçimindeki sözleri bakışının ve tarih anlayışının somut ifadeleridir. Atatürk'ten sonra yaşanan olumsuzluklar sürecinin tarih araştırmalarını da içine alması kendiliğinden ortaya çıkan nedensiz bir olgu değildir. Ulusal bilinci köreltmeye yönelen girişimler bütünü, ulusal varlığa yönelen ve dış karışmayla iç içe giren genel ve yaygın ulus karşıtı küresel politikaların doğal sonuçlarıydı. Ekonomi ve siyaset başta olmak üzere her alanda yaratılan karmaşık ortam ve düşünsel yozlaşma, ulus varlığının temel dayanakları olan tarih ve kültür yapıtlarını da hedef almak zorundaydı. Açık olan gerçek, ulusal bozulmanın kültürel bozulmanın da tarihsel bozulmayla sağlanabileceğiydi. Bunu sağlamanın en etkili yolu ise elbette ulusal eğitimin denetim altına alınması ve bozulmasıydı. Türk milli eğitiminde tarihin karmaşa içine sokulmasının ve zaten yeni oluşmakta olan tarih bilincinin yok edilmesinin nedeni budur. Türkiye'de kısa bir süre içinde elde edilen bozulma ve yabancılaşma o denli etkili ve yaygındı ki, tarih tartışmaları bu yaygınlık içinde başlı başına siyasi bir çatışma alanı haline getirilmiştir. Yeterince gelişip yerleşmemiş olan ulusal tarih bilinci tümüyle ortadan kaldırıldı ve sonuçta nereden geldiğini, ne olduğunu bilmeyen ya da kendi kültürünü geçmişiyle birlikte hor gören, kendine ve topluma yabancılaşmış kimliksiz bir kuşak ortaya çıktı. Devlet politikaları ve resmi eğitim programları içinden tümüyle çıkarılan Türk tarih araştırmaları bugün sayıları son derece azalmış olan aydınlar tarafından yürütülen kişisel bir uğraş haline gelmiştir. Üstelik bu uğraşa girişen insanlar üzerinde oluşturulan ve ustalıkla uygulanan ideolojik baskıyı da ayrıca gözlemek zorundadırlar. Türk tarihine yönelmek genişçe bir kesim için ilkel milliyetçilik, Kemalist, elitçilik ya da Turancılıktır. Türk tarihine yönelenler ırkçılık, kafataşçılık hatta faşistlik gibi suçlamaları da ayrıca göze almalıdırlar. Düşünsel ve eylemsel baskıya dönüştürülen sistemli saldırı o denli ileri götürülmüştür ki konu Türk tarihi olduğunda insanın kökenini, evrimini ve biyolojik özelliklerini inceleyen bilim dalı antropoloji bile adeta yok sayılmıştır. Antropolojinin ilgi alanına giren ve yazılı tarihten önceki dönemleri aydınlatmaya yarayan kemik buluntularını incelemek, alay konusu yapılan kafataşçılıktır. Bunlarla ilgilenenler ırkçıdır. Evrensel uygarlıkta bu tür yaklaşımların yeri olamaz. İlkelliğe karşın kimi çevrelerde etkili olan bu kasıtlı tutum, bilgi ve bilinçsizliğin yaygın olduğu günümüz ortamında ne yazık ki yaşam şansı bulmuş ve birçok insanımızı etkilemiştir. Türk tarihini inceleyenlere yöneltilen bir başka baskıcı girişim, toplumsal gelişimi, sınıfsal dayanakları ve tarihi maddecilik anlayışla ele alarak inceleyenlere yöneltilen suçlamalardır. Bunlara göre bu tür araştırmalar, kökü dışarıda girişimler, milli olmayan materyalist düşünceler, solcu ya da komünist faaliyetlerdir. Bu savları ileri sürenler, resmi devlet politikalarının yürütücüleri oldular ve pek çok bilim adamı hapis ya da sürgünle bilim arasında seçim yapmak zorunda bırakıldı. Bilime sadık kalarak tarihi araştıranlar sıra dışı bir baskıyla karşılaştılar. Öldürülme dahil çok ağır bedeller ödediler. Türk tarihini İslam tarihiyle sınırlayıp onunla özdeşleştiren ve Türk-İslam sentezi adı verilen Araplaşma girişimiyle liberal ya da sol tanımlarıyla gerçekleştirilen Batı merkezci yabancılaşma girişimi, karşıt gibi görünen ancak aynı amaca yönelen bütünlüklü bir eylemi ifade eder. İdeolojik karşıtlık gibi sunulan ve dış destekle yönlendirilen bu iki akımın ortak paydası ulusal tarihe ve Atatürk'e karşıtlıktır. Atatürk'ün ölümüyle başlayan 1945'te gelişen ve 1980'den sonra yaygınlaşan bu tür akımlar